9. ayrım, ölüm gemisi, Traven, sayfa 94. 20. bölüm. İşçilerinin durumlarının geminin dış görünüşünden hemen anlarsınız. Denizcilikten bir şey çakıyorsanız elbet. Denizi, vapurları ya da gemicileri tanıyorum sanır kimi insan. Neymiş? 10-15 kez Amerika'ya gidip gelmiştir. Hem de lüks vapurların lüks kameralarında. Oysa yolcular ne denizi ne de vapuru tanırlar. Hele işçilerin sürdükleri yaşamı hiç bilmezler, bilemezler. Yolcular ancak kamarotları, süvariyi, ikinci kaptanı, çarkçı başını filan görürler. Bu saydıklarım kamarotlar, garson ya da uşaktırlar. Ötekilerse emekli maaşına kavuşacak memurlar. Gemi tayfası denemez bunlara. Tekne süvarinin emrindedir ama süvari tanımaz tekneyi. Devenin üstünde oturup şuraya ya da buraya gideceğiz diyen bilir mi deveyi? Ancak devenin sahibi tanır hayvanını, derdinden anlar, isteklerini bilir. Deve ancak sahibine içini döker. Gemi de öyledir işte, süvari baş efendidir. Buyruklar veren, geminin istemediği şeyleri yaptıran adamdır. Süvarisini sevmez gemi, bütün buyruk verenlerden tiksinildiği gibi ondan da tiksinilir. Günün birinde buyruk verenlerden tiksinilmediği söylenirse ya da gerçekten sevilmeye başlanırlarsa buyruk verenlere inanmayın. Başka çıkar yol bulunmadığı için böyle davranılıyordur. Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli sözünü unutmayın. Gemiyi seven işçidir, geminin gerçek dostları tayfalardır. Onlar temizler, onlar göz bebekleri gibi bakarlar gemiye. Okşarlar, öperler, vurgundurlar teknelerine. İşçilerin çoğunun evi barkı yoktur, gemide yatar kalkarlar. Kaptan öyle mi ya? Kaptanın bir yerlerde güzel bir köşkü vardır, karısı çocukları bekler ona. Kimi işçinin de karısı çocukları vardır ama teknedeki işi öylesine güçtür ki vakit bulamaz karısını çocuklarını düşünmeye. Karıyı çocukları düşünmeye başlayacak olsa yorgunluktan gözleri kapanır, uyur kalır. İşçisi olmadan bir adım atamayacağını çok iyi bilir gibi, süvarisiz yüzer gibi ama tayfası olmadan şuradan şuraya gidemez. Geminin karnının nasıl doyacağını bilmez ki kaptan, ocağa nasıl kömür atılır, kömürü atacaksın ama bozmayacaksın midesini, ağzına kadar doldurmadan gene de en çok ısıyı nasıl elde edeceksin? Bilir mi bunu kaptan baba? Gemi konuşur tayfayla ama kaptanla ya da öteki efendiler de konuşmaz. En güzel masalları, en güzel olayları anlatır bir gemi. Benim en güzel deniz hikayelerimi tekneler anlatmıştır bana. Dinlemesini de bilir tekneler. Pazar öğleden sonraları tayfalar güvertede oturup birbirlerine açık saçık hikayeler anlatırken teknelerin de güldüklerini bilirim, ağladıklarını da duydum. Bir tekne görmüştüm. Batacağını bildiği için sefere çıkmadan bir gün önce durmadan içini çeke çeke ağlamıştı. Dönmedi de o yolculuğundan. Sonra Lloyd's'un haber alınamamıştır listesinde adını görmüştük. Gemi hep tayfasını tutar, hiç kaptandan yana olmaz. Kaptan gemisi için değil, kumpanyası için çalışır da ondan. Oysa bizler bilmeyiz bile hangi kumpanyanın olduğumuzu, ne bize gerek, bizi tekne ilgilendirir. Kaptana kafa tutacak olursak gemi de bizimle birlikte kafa tutar kaptana. Ama bozgunculardan tiksinir tekneler, sevmez böyle işçileri. Bir gemi bilirim daha limandan ayrılır ayrılmaz kara sularından çıkmadan denizin dibini boylamıştı. Yolculuk etmek istememişti bozguncularla. Yes sir. Karınları doymadan ya da kötü kullanılan işçileri koruyan tekneler de gördüm. Bu tekneler vardıkları ilk limanda kopardıkları yaygarayla liman polisinin gözünü açmış, daldıkları uykudan uyandırıp onları gemiye çağırmış, canına okutmuştu kaptanın. Biliyorum beni midesine düşkün obur biri sanıyorsunuz ama denizciler için yemek çok önemlidir. Başka eğlencesi yoktur. Sıkı çalışmak da acıktırır insanı. İyi bir yemek denizciye yapacağınız en güzel armağandır. Önümden geçmekte olan Yorick'e sesinin yettiği kadar yemeklerin çok kötü olduğunu duyurmak istiyordu. Bu gülünç teknenin kaptanı cimri bir kumpanyanın adamıydı. Gündeliğini dalavereyle doğrultan, işçilerine ölmeyecekleri kadar yiyecek veren biri. Gemi dilinden çakan herkes anlardı Yorick'in açıklamak istediğini. Bu kaptan içkinin iyisini içer, yemeğin iyisini yer, cebini anafordan doldurmasını bilir, dalavereli işlerden kaçınmaz, kendi cebini düşünerek kiminle olursa olsun işbirliği yapar. Böyleleri işçiyle yüz yüze gelmekten hoşlanmazlar. İkinci kaptan ya da çarkçı başıyla okurlar canlarına tayfaların. Nasıl olur da Yorikke'nin kadrosu tamam olur? Tamam olsa bile nasıl besleyebilir adamlarını? Nasıl olur da bu bereketli, bu özgür, güneşi bol İspanya topraklarından tam kadroyla demir alabilir? Bir bit yeniği var bu işte. Yoksa Yorikke bir... Evet, belki de. Belki de bir ölüm gemisidir Yorikke. Çıktı işte ağzımdan bu söz. Bir ölüm gemisi. Hay kör şeytan. Martı kuyruğuna, hamsi gözüne yandığımının. Elbette. Tamam, bir ölüm gemisi kendileri. Nasıl da çakmadım görür görmez be. Dalga geçmişim anlaşılan. Ama yine de pek emin değilim. Bir şeyi var bu teknenin. Var ama ne? Çıkaracağım foyasını. Çıkaramazsam kıçımı ısırsın buz ayısı. Yorikke razı olmuştu artık yola çıkmaya. Hem de karşı koymadan, isteyerek. Küçümsemişim onu. Haklıydı sudan korkmakta. Eşeğin biriydi kaptan. Yes sir. Yorikke kaptanından daha akıllıydı. Görüyordum şimdi. Kaptansız da yola düzülebilirdi Yorikke. Soylu bir yarış atına benziyordu. Doğru yolu bulabilmesi için başını boş bırakmalıydı. Sınavı başarıyla ver. Korkma, kaptan olursun hemencecik. Eline mühürlü damgalı bir diploma tutuşturup seç istediğin tekneyi derler. Yorikke gibi çıt kırıldım bir tekneyi kullanmak hiç de kolay değildir. Ama işten anlayan bir güverte işçisine ver kaptanın aldığı parayı, görürsün bak kurbağalı dere dediğimiz limandan nasıl yağdan kıl çeker gibi çıkarır teknesini. Oysa kaptan bütün gün etrafta dolaşır, gündeliklerini nasıl keserim, boğazlarından nasıl kısabilirim diye kötü şeyler düşünür. Tek kumpanyayı zengin etsin kerata, tek kendi cebine biraz daha para girsin. Akıntıyla esintiyi önden yiyordu Yorikke, kaptan da zorluyordu zavallıcığı. Ama böyle duygulu bir kadına zor gelmez, illa bu yoldan git denmez ona. Şaşırır, eğri yola sapar sonra. Kılavuza bir diyeceğim yok, kılavuz suları iyi bilir ama kullandığı gemiyi bilmez. Yorikke'nin kaptanı ise hiç bilmiyordu teknesini, hemen belli oluyordu bu. Ahlaya oflaya rıhtıma sürünerek geçerken elimde olmadan bacaklarımı yukarı çektim. Neme gerek? Ben burada otururken bacaklarımın Cezayir'de dolaşmasına göz yumacak kadar deli değilim. Gitmem diye ayak direrken suları alt üst ediyordu kıçından. Akşamdan kalma yaşlar gibi durmadan yanlarından kusuyordu. Üstelik sokak fenerlerini almadan gitmek istemeyen bir hali de vardı. Hele şükür rıhtımdan ayırabildi kaptan Yorikke'yi. Ama bana öyle geliyor ki gene Yorikke kendi akıl etmiştir bunu. Canını kurtarmak için ya da donatanını boya masrafından korumak için. Yaklaştıkça korkuyordum ondan. Hani şu sıralarda arkamdan cellat gelse diyordum. Bu tekneye atlayıp kurtarmam yakamı, ölürüm daha iyi. Boynuma ipimi geçireceksin, ne yapacaksan çabuk yap, tek kendimi şu taputta görmeyeyim derdim cellada. Çünkü Yorikke'de öyle bir şey çarpmıştı ki gözüme, tüylerim diken diken olmuştu. 21. Bölüm. Vardiyada olmayan birkaç tayfa duruyordu ön güvertede, özlemle bakıyorlardı ayrıldıkları karaya gider ayak, kim bilir bir daha ne zaman görebileceklerdi toprağı. Dört bucağın denizcisini gördüm. Bitlenmişini, kirpas içinde olanını, kömürden karanlıktan tanınmayacak halde olanını. Her türlüsünü bilirim. Ama limandan şimdi ayrılan, yola yeni çıkan bir teknenin adamlarının böyle olabileceklerini görmemiştim daha. Düşünemezdim, inanamazdım. Benim de üstüm başım dökülüyordu artık. Ama bu herifleri gördükten sonra kendimi New York'taki Ziegfeld revüsünün kızları ağası sandım. Hayır hayır, bu bir ölüm gemisi olamazdı. Tanrı'dan özür dilerim. Deniz aydutları olmalı bunlar. Her ulusun savaş gemileri bu korsanları yakalamak için 6 aydır kovalıyor olmalı. Kaçakçı bunlar. Hem de bayağı takımından. Sebze yüklü Çin kayıklarına saldıracak kadar bitik durumları. Vay canına yandığımın kutsal yılan balığı. Neydi bu heriflerin kılıkları, bu pislik neydi? Biri başına şapkası olmadığı için yeşil bir iç etekliğini sarık gibi sarmıştı. Ötekinin başında, Ama yarabbi, inanmayacaksınız ama yalan söylüyorsam çatan ateşçisi olayım. Ötekinin başında bir silindir şapkası vardı. Silindir şapkalı bir denizciyi gözünüzün önüne getirebilir misiniz? Düşünebilir misiniz böyle bir şey? Bu tekneye gelmeden yarım saat öncesine dek baca temizleyicisiydi belki herif. Belki de Yorikke'nin bacasını silindir şapkasız temizlemek yasaktı. Kimi gemilerde akla gelmedik yasaklar vardır bilirim ama Yorikke'nin tüzükleri 1000 yıl öncekiler olacak. Başka türlü yürümez bu tekne. Başına giyecek başka bir şey olmadığı için silindir şapka giymişti bu adam. Hem sonra üstünde bir de frak yeleği vardı. Anlaşılan giyinmesini biliyordu bu adam. Frak yeleği ile hasır şapka giyecek değil ya. Düğünden kaçmış bir damat olamaz mı? Hani şu son dakikada işin ciddiyetini sezip kirişi kıranlardan. Soluğu Yorikke'de almıştır. Hangi cadalozun aklına gelir onu burada aramak? Ama Yorikke bağrına basmış bu kaçağı. İnansaydım korsan olduklarına yalvarırdım beni de alın diye. Üne kavuşur zengin olurdum. Ama deniz altın olmadan korsanlık yapamazsın artık. Korsan olmadıklarına göre binmem bu tekneye. Tanrı korusun, beni cellada veririm boynumu daha iyi. Beni İspanya'dan ayartacak gemi hiç değilse Tuscaloosa'dan iyi olmalı ki değsin ayrıldığıma buradan. Hey, ne günlerdi o. Kaç yıl geçti üzerinden. New Orleans'ta mıdır şimdi? New Orleans, Jackson alanı. Duygulanmayalım oğlum, iğneye yem geçirelim de balık tutmaya bakalım. Şu allı morlu tekne bir çekilse önümden. Tutamazsam balık gider, çorbamı dilenir ya da Hollandalı'ya bakarım. Nasıl olsa doyar karnımız. Sümüklü böcek yarışına girecekmiş de antrenman yapıyormuşçasına sürünerek geçiyor diyor Yorikke. Güvertedeki heriflerle burun buruna gelmiştik, tam önümdeydi Yorikke. Heriflerden biri seslendi aşağıya. Hey, ain't you a sailor? Yani denizci misin diyor. Yes sir. Want a chop? Yani iş ister misin diyor. Övünemez İngilizcesiyle ama samimi aile çevrelerinde yeter bu kadarı. Dur be, herif ne dedi? İş ister misin dedi. Şeytan kulağına kurşun. Umarım ki şakadır bu sorusu. İş ister misin? Yandım. Bu sorudan korktuğum gibi hiçbir şeyden korkmam. Ölülerin dirileceği gün Mikael aleyhisselamın öttüreceği borudan bile ürkmem bu kadar. Sen gider iş var mı diye sorarsın. Değişmez bir kuraldır bu. Dünyada işçiler olduğu günden beri hep işçiler gidip iş ararlar. Olmaz ya, ama biri çıkar da bana iş verir diye gidip sormamıştım bile. Bütün denizciler gibi benim de bir takım inançlarım vardır. Denizde ya da gemide olunca bağlanmak zorunda kalırsın rastlantılara, inançlara. Yoksa dayanamaz, aklını kaçırırsın. Böyle inançlara bağlı olduğumdan biri bana iş ister misin deyince hayır diyememişti. Biliyorum çünkü inanmışım. Hayır dersem kısmetimi tepeceğim. Ölünceye dek bir daha gemi yüzü göremeyeceğim demektir. Anlatılan şeylere her zaman herkes gülmeyebilir. Günün birinde benim masalı dinleyen biri kızıp polis tut şu dolandırıcıyı diyemez mi? Elimin altında kapağı atacak bir teknem olmazsa ayıkla pirincin taşını. Şakadan anlamayan, hayal gücü olmayan o adama polis daha çabuk inanabilir değil mi ya? Bu inançlar yüzünden neler gelmedi ki başıma, ne işlere girdim. Dünyada böyle işlerin olabileceğini düşünemezdim bile. Bu yüzden kutuplarda mezar kazıcısı oldum. Gene bu yüzden İrlanda'da bir panayırda Hazreti İsa'nın son nefesini verdiği çarmıhtan kıymıklar mı sattırmadılar? Hem de yarım krona. Çok küçük olduğu için bu kıymıklar bir de büyütücü cam satardık bir krona. Bakıp görebilsinler diye kıymıkları. Hayır diyemediğim için gelmişti bu iş başıma. Zaten o gün bugün işim ters gitti. Yok, kıymıkların satışına yardım ettiğim için değil. Ne de olsa bir kazançtı, günah yazılmazdı. İşin kötü yanı bu kıymıkları otel odasında portakal sandığını keserek yapıyorduk. Sonra canım onları satarken neydi o ettiğim yeminler? Yalanım varsa Allah belamı versin diye söze başlardım. Sözde Kudüs'te Hristiyanlığı kabul eden bir Arap şeyhi düşünde Tanrı'yı görmüşmüş de Tanrı da ona 1800 yıldan beri ailede olan bu çarmıh parçalarını yalnız İrlanda'da satabilirsin demişmiş. Bir sürü Arapça yazılmış kağıtlar da gösterirdik inansınlar diye. Bu Arapçaların İngilizce'ye çevrilmişlerini bile gösterirdik. Kötü, boş inançlar neler yaptırmaz adama. Yes, sir. Oradan kazandığın parayı bir manastıra ya da papaya gönderseydim hiç değilse günahlarım affedilirdi belki. Ama ne gezer, altından girip üstünden çıktım paraların. Hem paylaşırken paracıkları dört açardım gözümü kazıklanmayayım diye. İnan ki dolandırıcı değildim, inançlarımın oyuncağıydım yalnız. Zavallıcıklar, bana inanıyorlardı, onların boş inançları yoktu da ondan. 22. bölüm. İşsiz misin deyince yalan söyleyemeyeceğimi anladınız artık değil mi? Gerçeği söylemek zorundaydım, hayır diyemezdim. Ya alırlarsa beni teknelerine ne halt ederim? Dümenden çakar mısın dedi. Geniş bir soluk aldım, kurtuldum demektir. Bunların aradığı dümenciydi. Eh biraz çakarım der miyim hiç? Neme gerek? Çünkü her güverte işçisi durgun havalarda tutabilir dümeni. No sir, no dedim. Ben dümeni karada tutarım, ben kara tayfasıyım. Mükemmel, bizim de aradığımız o zaten, atla bakalım demez mi? Kim olursa alacak herifler. Adamları kıt, ahçıyım, marangozum ya da polisim desem gene atla tekneye diyecekler be. Var bir bit yeniği anladık ama neyin nesidir yerli yerine bilemiyorum. Ölüm gemisi demeye varmıyor dilim, benzemiyor peki ölüm gemisine. Son kozum oynayacaktım, nereye bu gidiş dedim. Sen neresini istersin? Herifler kaşarlanmış, vay canına. Yakalandım, kaçamayacağım. İstersem Güney Kutbu'na diyeyim, istersem hatta Cenevre diyeyim. Tamam diyecekler, biz de oraya gidiyoruz. Ama bir yer biliyordum ben, bu tekne göze alıp gidemezdi oraya. İngiltere'ydi, onun için İngiltere dedim. Amma da talihli adamsın, Liverpool'a malımız var, istersen inersin orada. İnermişim. Yaş tahtaya bastılar işte şimdi. Değil ben İngiliz gemisinde çalışmayan bir denizci ayrılamaz teknesinden İngiltere'de. Yalan söylediklerini ispatlayamam ki. Size gülünç geliyordur değil mi? Şurada oturmuşum, kimse bu tekneye binmem için zorlayamaz beni. Hele bir kaptanın kölesi olmak hiç güzel bir şey değil. Gel gelelim rahat batar, kişi hep daha iyi olmak için çabalar, hep değişiklikler özler. Sanki bu değişikliklere kavuşursak daha mutlu olacakmışız gibi. Hazreti Adem'in cennette canı sıkılıp başka yerler özlediği günden beri insanlar kurtulamadı bu dertten. İngiltere'nin o hiç bitmeyen sisini mi, güneşsiz rutubetli günlerini mi, yabancılara davranışlarını mı ya da veliahtın o alık donmuş maske gülümsemesini mi merak ettim sanki? Şu canım İspanya'nın güneşi bırakılır mı? Ya insanların iyi yürekliliği? Nerede bulurum bu cenneti bir daha? Kısmet, ne denir? İşsizim dedim bir kez, elden ne gelir artık? Bu yolculuk isterse denizin dibini boylasın, söz sözdür. Denizci dediğin sözünde durur. Onu ilk gördüğümde nasıl gülmüş, nasıl eğlenmiştim. Bu tekneye binmektense ölürüm demiştim. Al bakalım, büyük lokmaya büyük söz etme demişler. Yorikke benden ucunu alıyordu, biliyordum, o olsun bana. Ne demeye gelir rıhtıma tünerimle geçen gemilere gösteririm kendimi sanki. Bir denizci ancak kendi gemisinin arkasından bakmalı, yabancı teknelerin ardından bakmamalı. Hele hiç eğlenmemeli, uğursuzluk getirir işte. Böyle yapınca içerler, kızarlar çünkü. Zaten denizci dediğim balık dalgasına düşmeneli. Balığı düşünde bile görse denizciye uğur getirmez. Canım balık mı çekti? Git balıkçıdan parasıyla al, o zaman uğursuzluk getirmez. Balıkçının işi balık satmak, hem balıkçı düşünde balık görünce para demektir. Son bir kaçamak yolu yaptım. Ne parası dedim? İngiliz. Yemek nasıl? Yiyebildiğin kadar ye. Kıskıvrak bağlandım demektir. Kurtulmak için en küçük bir aralık bile göremiyorum. Dönemezdim sözümden. Bir halat attılar yakaladım, onlar beni yukarı çekerken ben de yan bordaya basa basa çıktım güverteye. Yorikke'ye ayak basmamla canlandı bizim bayan, ummadığım kadar çabuk yol almaya başladı. Uzaklaşan İspanya'yı gözlerimle son bir kez okşarken ürperdiğimi duydum. Sanki dönüşü olmayan o büyük kapıdan giriyordum. Gelecek günlerin nasıl geçeceğini gösteren bir de yazı vardı şu kapının üstünde. Her kim ki buraya girer, adı sanı silinir. 9. ayrımın sonu. Sayfa 104.